Sayfa 61. Üçüncü bölüm. Mağara yamyamları. Burası vahşi hayvanların otlağı mıdır yoksa evim midir, doğduğum yer midir bilmiyorum. Mağaralı veya Mağara Tün Numan adlı bilinmeyen bir şairin bu acı dolu çığlığı yalnızca bir üslup unsuru değildir. Ne yazık ki bu sözleri üzerindeki anlamıyla almak ve onunla beraber bu 1098 yılının sonunda Suriye'nin bu Mağara veya Mağara Tün Numan kentinde böylesine canavarca neler oldu diye sormak zorundayız. Frankler gelene kadar kent halkı sur çemberinin gerisinde güvenlik içinde yaşıyordu. Bağları, zeytinlikleri ve incirlikleri onlara mütevazi bir refah sağlıyordu. Kentin işleri Halep'teki Rıdvan'a itibari bir şekilde bağlı olan, babacan ve hırsı olmayan yerel eşraf tarafından yürütülmekteydi. Mağaranın iftihar ettiği şey Arap edebiyatının en büyüklerinden biri olan, 1057'de ölmüş bulunan Ebu Ula el-Mağari'nin doğduğu yer olmaktı. Özgür düşünceli biri olan bu kör şair yasaklara aldırmadan döneminin adetlerine saldırmaya cüret etmişti. Şunu yazmak için cesaret gerekirdi. Dünyada yaşayanlar ikiye ayrılır. Beyni olup dini olmayanlar ve dini olup beyni olmayanlar. Ölümünden 40 yıl sonra uzaklardan gelen bir fanatizm görünüşe göre mağaralı şaire hem dinsizliği hem de efsanevi kötümserliği konusunda hak verdirtecektir. Kader bizi cammışız gibi kırıyor ve parçalarımız bir daha hiç birleşmiyor. Nitekim kenti bir harabe yığınına çevirecek ve şairin hemcinslerine ilişkin olarak çok sık dile getirdiği küçümseme burada en gaddar şekilde resmedilmiş olacaktır. Mağara sakinleri 1098'in ilk ayları süresince kapılarından 3 günlük yürüyüş mesafesinde cereyan eden Antakya çarpışmasını kaygıyla izlemişlerdir. Sonra Frankler zafer kazanmalarının ardından birkaç komşu köyü yağmalamaya gelmişler ve mağara bu saldırıların dışında kalmıştır. Fakat bazı aileler Halep, Homs veya Hama gibi daha güvenli yerlere gitmek üzere kenti terk etmeyi tercih etmişlerdir. Kasım sonlarına doğru binlerce Frank kentin etrafını çevirince bunların kaygıları haklı çıkmıştır. Kent halkından birkaçı kaçmayı başarmışsa da çoğu tuzağa yakalanmıştır. Mağaranın bir ordusu yoktur, küçük bir kent milis gücü vardır. Bunlara askeri deneyimi olmayan birkaç yüz genç insan çabucak katılmıştır. 2 hafta süresince korkunç şövalyelere cesaretle direnmişler, hatta kuşatıcıların üzerine surların tepesinden arı dolu kovanlar bile atmışlardır. İbn el-Esir şöyle anlatacaktır. Onların bu inadını gören Frankler surlarla aynı yükseklikte ahşap bir kule yaptılar. Dehşete kapılan ve morali bozulan bazı Müslümanlar kentin en yüksek binalarını tahkim ederek kendilerini daha iyi savunacaklarını düşündüler. Böylece surları bıraktılar ama tuttukları yerleri de adamsız bırakmış oldular. Onları başkaları izledi ve surların bir bölümü daha terk edildi. Kısa bir süre sonra surların tamamı savunacak adamdan yoksun kaldı. Frankler merdivenlerden tırmandılar ve Müslümanlar onları burçların tepesinde gördüklerinde cesaretlerini kaybettiler. 11 Aralık akşamı olmuştur. Ortalık çok karanlıktır ve Frankler şehre girmeye cesaret edememektedirler. Mağaranın önde gelenleri saldırganların başında bulunan Antakya'nın yeni efendisi Bohemond'la temasa geçerler. Franklerin önderi eğer çarpışmayı keser ve bazı binalardan çekilirlerse halkın hayatına dokunmayacağına söz verir. Onun sözüne umutsuzca güvenen aileler kentin ev ve mahzenlerinde toplanır ve bütün gece titreyerek beklerler. Frankler şafakla gelirler, tam bir kıyım olur. 3 gün boyunca insanları kılıçtan geçirdiler, 100 binden fazla kişi öldürdüler ve çok esir aldılar. İbn el-Esir'in verdiği rakamlar elbette abartılıdır. Çünkü kentin düşmeden önceki nüfusu muhtemelen 10 binin altındaydı. Fakat dehşet kurbanların sayısından çok onlara uygulanan muameleden kaynaklanmaktadır. Mağarada bizimkiler yetişkin puta taparları kazanlarda kaynatıyorlar, çocukları şişe geçiriyorlar ve kızartarak yiyorlardı. Frank kronikçi Raoul de Caen'in bu itirafını mağara yakınlarında oturanlar okuyamayacak ama gördüklerini ve duyduklarını hayatlarının sonuna kadar hatırlayacaklardır. Çünkü yerel şairler tarafından ve sözel gelenek ile yayılan bu gaddarlıkların anısı zihinlerde silinmesi zor bir Frank imgesi yaratacaktır. Bu olaylardan 3 yıl önce komşu Şeyzer kentinde doğan Vaka Nüvis Usama İbn Münkit bugünü şöyle yazacaktır. Frankler hakkında bilgisi olan herkes onları tıpkı hayvanların güç ve saldırganlık üstünlüğüne sahip oldukları gibi cesaret ve coşkuyla çarpışma üstünlükleri olan ama bunun dışında bir şeyleri bulunmayan hayvanlar olarak görmüşlerdir. Franklin'in Suriye'ye geldiklerinde yarattıkları izlenimi iyi özetleyen iltifatsız bir yargı, kültür yönünden çok üstün ama her türlü mücadeleciliğini kaybetmiş bir Arap milletinin kolaylıkla anlaşılabilir kaygı ve küçümseme karışımı. Türkler Batılıların yamyamlığını asla unutmayacaklardır. Onların destan edebiyatının tümü boyunca Frankler hep insan yiyen kişiler olarak tasvir edileceklerdir. Bu Frank imgesi haksız mıdır? Batılı istilacılar kurbanları olan kentin halkını yalnızca hayatta kalabilmek için mi yemişlerdir? Önderleri ertesi yıl Papa'ya gönderdiği resmi bir mektupla bunu iddia edecektir. Mağarada orduya korkunç bir kıtlık saldırdı ve onu Müslümanların cesetleriyle beslenme zorunluluğuyla karşı karşıya bıraktı. Fakat bu çabucak söylenmiş bir söze benzemektedir. Çünkü mağara bölgesi halkı bu uğursuz kış boyunca açlığın açıklamaya yetmediği davranışlara tanık olmuştur. Nitekim bu insanlar tafurlar denilen fanatikleşmiş Frank çetelerinin kırsal alana yayılarak Müslüman eti çiğnemek istediklerini bağırarak söylediklerini ve akşamları ateşin etrafında avlarını yemek üzere toplandıklarını görmüşlerdir. Zorunluluğun doğurduğu bir yamyamlık mı? Fanatizmden gelen bir yamyamlık mı? Bütün bunlar gerçek dışı şeylere benzemektedir. Ama tanıklıklar hem tasvir ettikleri olaylar hem de bu anlatıların üzerine çöken sapık havadan ötürü bunaltıcıdırlar. Mağara çarpışmasına bizzat katılmış olan Frank kronikçisi Albert Dex'in bir cümlesi bu konudaki dehşeti emsalsiz bir şekilde göstermektedir. Bizimkiler yalnızca öldürülmüş Türk ve Müslümanları değil, köpekleri de yemekten iğrenmiyorlardı. Ebu Lula'nın kentinin azabı 13 Ocak 1099'da 100 kadar Frank'in ellerinde meşaleler olduğu halde sokaklarda koşup her evi ateşe vermesiyle sona erecektir. Surlar çoktan taş taş üstünde kalmayacak bir şekilde yıkılmıştır. Mağara olayı Araplar ile Frankler arasında yüzlerce yıl boyunca kapanmayacak bir uçurumun açılmasına katkıda bulunacaktır. Ancak hemen o anda dehşetten felç olan insanlar artık zorlanmadıkça direnmemektedirler. Ve istilacılar arkalarında dumanı tüten yıkıntılardan başka bir şey bırakmayarak güney yönündeki yürüyüşlerine tekrar koyulduklarında Suriyeli emirler onlara iyi niyetlerini kanıtlamak üzere bir sürü armağan götüren ve ihtiyaç duyacakları yardımı yapmayı öneren elçiler göndermekte acele etmektedirler. Bunların ilk davrananı Vaka Nüvis Usama'nın amcası olan Küçük Şeyzer Emirliği'nin efendisi Sultan İbn Munkit olmuştur. Frankler onun topraklarına mağaradan ayrıldıklarının ertesi günü girmişlerdir. Başlarında Arap Vaka Nüvisler tarafından çok sık zikredilen Saint Gilles vardır. Emir ona elçi göndermiş, hemen bir anlaşmaya varılmıştır. Sultan Frankler'e iaşe sağlamayı yüklenmekle kalmamakta onlara Şeyzer pazarından at satın alma izni vermektedir. Ayrıca Suriye'nin geri kalanını sıkıntısız aşmaları için onlara rehber de sağlayacaktır. Bölge artık Franklerin ilerlemesi konusunda hiçbir şeyi kaçırmamaktadır. Artık ilerledikleri güzergah da bilinmektedir. Nihai amaçlarının Kudüs olduğunu, orada İsa'nın kabrini ele geçirmek istediklerini bağıra çağıra ilan etmekte değiller midir? Kutsal kentin yolu üzerinde bulunan herkes Franklerin temsil ettiği afete karşı tedbir almaya uğraşmaktadır. En fakirler yakınlardaki ormanlık alanlara saklanmakta ama bu kez aslan, kurt, ayı veya çakal gibi vahşi hayvanların tehdidine maruz kalmaktadırlar. Olanağı olanlar ülke içlerine göç etmektedirler. Diğerleri de en yakın kaleye sığınmaktadır. 1099 Ocağı'nın sonuncu haftasında Frank birliklerinin yakında olduğunu haber alan zengin Bukayye Ovası köylüleri bu sonuncu çözümü tercih etmişlerdir. Hayvanları ile buğday ve zeytinyağı stoklarını toplayıp Hısne Lekra'da Kürtlerin kalesine çıkmışlardır. Bu kale ulaşılması zor, yüksek bir tepenin zirvesinden Akdeniz'e varana kadar ovanın tümüne egemendir. Kale uzun zamandan beri kullanılmıyor olmakla birlikte surları sağlamdır ve köylüler buraya sığınabileceklerini ummaktadırlar. Fakat erzakları her zaman yetersiz olan Frankler onları kuşatmışlardır. 28 Ocak'ta Frank savaşçıları Hısne Legrad Kalesi'nin surlarına tırmanmaya başlamışlardır. İşlerinin bittiğini hisseden köylüler bir hile düşünürler. Kalenin kapılarını aniden açarlar ve sürülerinin bir bölümünü dışarı bırakırlar. Çarpışmayı unutan bütün Frankler yakalamak üzere hayvanlara hücum ederler. Saflarında öyle bir karışıklık olur ki cesaretlenen savunucular huruç yaparlar ve Saint Gilles'in çadırına ulaşırlar. Hayvanlardan paylarını almak isteyen muhafızlarının terk ettiği Frank önderi yakalanmaktan zor kurtulur. Köylülerimiz başarılarından epey memnundurlar. Fakat kuşatmacıların intikam almak için geri geleceklerini bilmektedirler. Ertesi gün Saint Gilles adamlarını tekrar saldırttığında ortaya çıkmazlar. Saldırganlar köylülerin ne gibi yeni bir hile bulduklarını birbirlerine sorup durmaktadırlar. aslında en bilgece olanını bulmuşlardır. Sessizce çıkıp uzaklarda kaybolmak üzere gece karanlığından yararlanmışlardır. Frankler Hısne Legrad Kalesi'nin yerine 40 yıl sonra en ürkütücü kalelerinden birini inşa edeceklerdir. Adı pek fazla değişmeyecektir. Ekrat, Arapça aslı Akrat, krat halinde bozulacak, sonra da kraca dönüşecektir. Birçok kaynakta krak olarak yazılmaktadır. Kraklı şövalye etkileyici silüetiyle 20. yüzyılda bile Bukayya Ovası'na hala egemendir. Kale 1099 Şubat'ında birçok gün için Frankler'in genel karargahı olmuştur. Burada hesapları alt üst eden bir gösteriye tanık olunmuştur. Bütün komşu kentlerden hatta bazı köylerden peşlerinde altın, kumaş, erzak yüklü katırlar olan heyetler gelmektedir. Suriye'nin siyasal parçalanmışlığı öylesine bir boyuttadır ki her kasaba bağımsız bir emirlik gibi hareket etmektedir. Herkes istilacıdan korunmak ve onunla anlaşmaya varabilmek için ancak kendi güçlerine güvenebileceğini bilmektedir. Hiçbir bey, hiçbir kadı, hiçbir önde gelen kişi cemaatinin tümünü tehlikeye atmadan en küçük bir direnme hareketini bile tasarlayamaz. Bu durumda zoraki bir gülümsemeyle hediye ve saygı sunmak üzere bu vatansever duygular bir yana bırakılmaktadır. Yerel bir atasözü, kıramadığın eli öp ve Tanrı'ya onu kırması için dua et demektedir. Hıms emiri Cenahüd Devle'nin davranışını işte bu boyun eğme bilgeliği belirleyecektir. Kahramanlığıyla ünlü bu savaşçı daha 7 ay kadar önce Atabey Kürboğa'nın en sadık müttefikiydi. İbn el-Esir Cenahüd Devle'nin Antakya önünde en son kaçan kişi olduğunu belirtmektedir. Fakat şimdi savaşçılık veya dinsel atılganlık dönemi değildir ve Emir Saint-Gilles'in karşısında çok dikkatli davranarak ona alışılmış hediyelerin dışında çok sayıda at sunmuştur. Çünkü Hıms elçileri Cevahüd Devle'ye şövalyelerin at sıkıntısı çektiklerini tatlılıkla söylemişlerdir. Hısne Legrad Kalesi'nin devasa odalarında resmi geçit yapan bütün heyetlerin içinde en cömert olanı Trablus Şamınki'dir. Kentin Yahudi imalatçıları tarafından yapılmış muhteşem mücevherleri teker teker çıkartan kent elçileri, Franklere tüm Suriye kıyılarının en korkulu hükümdarı Kadı Celalül Mülk adına hoş geldiniz derler. Kadı Trablus Şam'ı Doğu Arap aleminin mücevheri haline getirmiş olan Beni Ammar ailesindendir. Yalnızca silahlarının gücüne dayanarak kendilerine bir beylik kopartan sayılamayacak kadar çok askeri klanlardan biri değil, aynı zamanda kurucusu bir kadı olan bir okumuşlar hanedanı söz konusudur. Kent hükümdarları bu kadı ünvanını korumuşlardır. Frankler yaklaşırken Trablus Şam ve bölgesi kadıların bilgeliği sayesinde komşuların haset ettikleri bir barış ve refah dönemi yaşamaktadır. Kentlilerin iftihar kaynağı, devasa kültür evi, 100.000 cilt kitap bulunan ve bu zamanın en büyüklerinden biri olan kütüphanesi ile Darül İlm'dir. Kentin etrafını zeytinlikler, keçi boynuzu ağaçları, şeker kamışı tarlaları, bol üzüm veren her türden meyve ağaçları çevrelemektedir. Limanı canlı bir trafiğe tanık olmaktadır. İşte kent istilacılarla ilk sıkıntılarına bu bolluk yüzünden düşecektir. Celadül Mülk Hısnel Kıra'da ulaştırdığı mesajında Saint-Gilles'den Trablus Şam'a bir ittifak anlaşmasının görüşmelerini yapacak bir kurul göndermesini istemektedir. Bağışlanamaz hata. Nitekim Frank elçileri bahçelerin, sarayların, limanın ve kuyumcular çarşısının karşısında öyle bir büyülenmişlerdir ki artık kadının önerilerini dinlememektedirler. Daha şimdiden eğer ele geçirirlerse neleri yağmalayacaklarını düşünmektedirler. Ve önderlerinin yanına döndüklerinde onun açgözlülüğünü alevlendirmek için her şeyi yapmışa benzemektedirler. İttifak teklifine Saint-Gilles'den gelecek cevabı safçasına bekleyen Celalül Mülk, Franklerin Trablus Beyliği'nin ikinci büyük kenti Arga'yı 14 Şubat'ta kuşattıkları haberi karşısında hayal kırıklığına uğramıştır. Ama daha çok dehşete kapılmıştır ve istilacıların yürüttüğü harekatın başkentini fethetmeye yönelik işlemin ilk adımından başka bir şey olmadığına kâni olmuştur. Bu durumda nasıl olur da Antakya'nın kaderi akla gelmez? Celalül Mülk daha şimdiden kendini talihsiz Yağı Siyah'ın yerinde utanç içinde ölüme veya unutulmaya doğru at koştururken görmektedir. Trablus Şam'da uzun bir kuşatmaya karşılık tedbir olarak stoklar arttırılmaktadır. Kent halkı istilacıların Argo önünde ne kadar tutulacaklarını endişeyle sormaktadırlar. Geçen her gün umulmadık bir ertelemedir. Şubat, sonra Mart ve Nisan geçer. Her yıl olduğu gibi çiçek açan meyve bahçelerinin kokuları Trablus Şam'ı sarar. Haberler içi rahatlatıcı olduğundan bu durum insanlara daha da güzel görünmektedir. Frankler Arga'yı hala alamamışlardır ve kenti savunanlar buna saldırganlar kadar şaşırmaktadırlar. Aslında surlar sağlamdır ama Franklerin ele geçirmeyi başardıkları diğer kentlerinkilerden de daha sağlam değillerdir. Arkanın gücü halkın çarpışmanın ilk anlarından itibaren tek bir yarık bile açılsa mağara veya Antakya'daki kardeşleri gibi hepsinin boğazlanacağına kesin inanmış olmasından gelmektedir. Gece gündüz nöbet tutmakta, bütün saldırıları püskürtmekte, böylece en ufak bir sızmaya bile engel olmaktadırlar. İstilacılar sonunda bıkarlar. Tartışma sesleri kuşatma altındaki kente kadar gelmektedir. Sonunda 13 Mayıs 1099'da kamplarını toplar ve başları önlerinde uzaklaşırlar. 3 aylık tüketici mücadeleden sonra direnişçilerin inadı ödüllenmiştir. Arga sevinçten uçmaktadır. Frankler güney yönündeki yürüyüşlerine tekrar koyulmuşlardır. Trablusçam'ın önünden kaygı verici bir yavaşlıkla geçerler. Onların öfkeli olduklarını bilen Celalülmülk onlara yolculuklarının devamı için en iyi dileklerini göndermek üzere acele eder. Buna yiyecek, altın, birkaç at ve onları Beyrut'a kadar giden dar sahil yolundan geçirtecek rehberler eklemeyi ihmal etmez. Trablus'lu izcilere kısa bir süre sonra Lübnan dağlarının Hristiyan marunileri katılır. Bunlar da Müslüman emirler gibi batılı savaşçılara yardım sunmaya gelmişlerdir. İstilacılar Cebel, yani Antik Biblos, yani Fenikelilerin Gebel kentine eski Yunanların verdikleri ad gibi Beni Ammar'a ait yerleşim yerlerine saldırmadan Nehrel Kelbe, yani Köpek Nehri'ne ulaşırlar. Bunu aşarak Mısır Fatımi Halifeliği ile savaş durumuna girerler. Kahire'nin güçlü adamı muktedir ve iri yarı vezir El Efdal Şehinşah, Alexios Komneno'nun elçileri Nisan 1097'de kendisine Frank şövalyelerinin Konstantinopolis'e kitlesel bir şekilde geldiklerini ve Küçük Asya'daki saldırılarının başladığını haber verdiklerinde memnuniyetini saklamamıştı. 35 yaşında eski bir köle olan ve 7 milyon Mısırlıyı tek başına yöneten El Efdal, yani en iyi demek, imparatora başarı dileklerini iletmiş ve bir dostu olarak kendini seferin gelişmesi konusunda haberdar etmesini istemişti. Bazıları derler ki Selçuklu İmparatorluğu'nun genişliğini gören Mısır hükümdarları korkuya kapılmışlar ve Franklerden Suriye'ye yönelerek onlarla Müslümanlar arasında bir tampon kurmalarını istemişler. Gerçeği bir tek Allah bilir. İbn el-Esir'in Frank istilasının başlangıcına ilişkin bu özgün açıklaması, İslam dünyasında Bağdat'taki Abbasi halifeliğini talep eden Sünniler de kendilerini Kahire'deki Fatımi halifeliğine bağlı gören Şiiler arasında hüküm süren bölünme hakkında çok şey söylemektedir. 7. yüzyılda ortaya çıkmış olan bölünme peygamber ailesi içindeki bir çatışmadan kaynaklanmaktadır ve Müslümanlar arasındaki inatçı kavgaların sürekli olmasına yol açmaktadır. Selahaddin gibi devlet adamları için bile Şiilerle mücadele en azından Franklerle olan savaş kadar önemli olacaktır. İslamiyet'in başına gelen bütün belalardan ötürü düzenli olarak sapkınlar suçlanmaktadır ve Frank istilasının bile onların bir dalaveresi olarak görülmesine şaşılacak bir yan yoktur. Bu durumda Fatımiyilerin Franklere yönelik çağrıları tamamen hayali olsa bile Kahire'deki yöneticilerin batılı askerlerin gelişi karşısındaki sevinçleri gerçektir. İznik düştüğünde Vezir El Efdal Bizans İmparatorunu hararetle kutlamış ve istilacıların Antakya'yı ele geçirmelerinden 3 ay önce hediyelerle yüklü bir Mısır elçilik kurulu yakında zafer kazanmalarını temenni etmek üzere Frank kampını ziyaret etmiştir. Ermeni kökenli bir asker olan Kahire'nin efendisi Türklere hiçbir sempati duymamaktadır ve duyguları Mısır'ın bu konudaki çıkarlarıyla birleşmektedir. Selçuklu ilerlemesi yüzyılın ortalarından itibaren Bizans İmparatoru'nunkilerle birlikte Fatımi Halifeliği'nin topraklarını da kemirmeye başlamıştır. Rumlar Antakya ve Küçük Asya'nın denetimlerinden çıkmasına tanık olurlarken Mısırlılar bir yüzyıldan beri kendilerine ait olan Şam ve Kudüs'ü kaybetmişlerdir. Bu durumda Kahire ile Konstantinopolis ve aynı zamanda Alexios ile El Efdal arasında sağlam bir dostluk kurulmuştur. İki taraf düzenli olarak birbirine danışmakta, haber alışverişi yapılmakta, ortaklaşa proje geliştirilmektedir. Franklerin gelişinden kısa bir süre önce bu iki adam Selçuklu İmparatorluğu'nun iç kavgalardan ötürü altının oyulduğunu memnuniyetle fark etmişti. Küçük Asya'da olduğu kadar Suriye'de de çok sayıda rakip küçük devlet kurulmuştu. Acaba Türklerden intikam alma zamanı mı gelmişti? Mısırlılar ve Rumlar için kaybettikleri toprakları geri alma zamanı değil miydi? El Efdal iki müttefik gücün ortaklaşa bir harekat yapmasının düşünü kurmaktadır ve Bizans İmparatoru'nun Franklerden büyük bir askeri takviye aldığını öğrenince intikamını almasının çok kolaylaştığını hissetmiştir. Antakya'yı kuşatanlara gönderdiği elçiler saldırmazlık anlaşmasından söz etmemişlerdir. Vezire göre bu zaten kendiliğinden vardır. Franklere önerdiği bal gibi bir paylaşımdı. Kuzey Suriye onlara, Güney Suriye kendine, yani Filistin, Şam ve Beyrut'a kadar sahil şehirleri. Teklifini Franklin'in henüz Antakya'yı alacaklarından emin olmadıkları bir sırada mümkün olduğu kadar çabuk yapmak istiyordu. Kanaati bu teklifi kabul etmekte acele edecekleri yönündeydi. Cevapları ilginç bir şekilde kaçamak olmuştur. Başta Kudüs'ün kaderinin ne olacağı konusunda olmak üzere açıklamalar, kesinlemeler istemişlerdir. Kuşkusuz Mısırlı elçilere dostça davranmışlar, hatta onlara Antakya yakınlarında öldürülen 300 Türk'ün kesik başlarını gösteri haline sunacak kadar ileri gitmişlerdir. Fakat herhangi bir anlaşmaya varmayı reddetmişlerdir. El Eftel anlamamaktadır. Teklifi gerçekçi hatta cömert değil midir? Acaba Rumlar ve Frank yardımcıları elçilerinin öylesine bir izlenim aldıkları gibi gerçekten Kudüs'ü ele geçirmek mi istemektedirler? Alexios ona yalan mı söylemiştir? Kahire'nin güçlü adamı izlenecek siyaset konusunda daha tereddüt etmektedir ki 1098 Haziran'da Antakya'nın düştüğü haberi gelmiş, 3 hafta sonra da Kürboğa'nın alçaltıcı bozgununun haberi ulaşmıştır. Vezir bunun üzerine düşman ve müttefik edinmek üzere hemen harekete geçmeye karar vermiştir. İbn el-Kalanisi Temmuz'da orduların başkomutanı Emirü'l-Ümera el-Eftal'in kalabalık bir ordunun başına Mısır'dan ayrıldığı ve Artukoğlu Sökmen ve İlgazi beylerin bulunduğu Kudüs'ü kuşattığı haber verildi. Kente saldırdı ve mancınık bataryalarını harekete geçirdi. Kenti yöneten iki Türk kardeş Kürboğa'nın talihsiz seferine katıldıkları kuzeyden daha yeni dönmüşlerdi. Kent 40 günlük bir kuşatmadan sonra düştü. El Eftel iki emire cömertçe davrandı ve onları maiyetleriyle birlikte serbest bıraktı diye aktarmaktadır. Olaylar aylar boyunca Kahire'nin efendisini haklı çıkartıyora benzemişlerdir.